programlardan gerçekten çok istifade ediyoruz ve bu manaların anlaşılması ve bu manaların gönlümüzde yeşermesi duasıyla biz hep programımıza başlıyoruz ve sonsuza kadar, o Cemalullah'a kadar duasıyla de bu dualarımızı inşallah Teala hep destekliyoruz. Şimdi birkaç haftadır biz belki temel atmaydı. Evet. O operasyonları gerçekleştiriyorduk ve bu hafta belki programımızın esas beklediğimiz noktalarına geldik ki şiirler demiştik, o şiirleri şerh edeceğiz demiştik, o şiirleri açıklayacağız demiştik, neler anlatılıyor onlarda, bunun üzerinde duracağız demiştik. Ancak ona geçmeden önce hem o haftaların bir hülasası, o evet, konsantre damlası, evet, hep ahlakta birleşti. Ahlakta bütünleşti. Bugün ahlak kavramının, ahlaklı olmanın ahlakı nedir? Evet. Bunun üzerinde duralım. Bununla birlikte inşallah o şiirlere bir geçiş sağlayalım dilerseniz.
Efendim, malumunuz en başta tabii sizin söylediğiniz temennilere, dileklere, niyazlara biz de amin diyerek, fiilen de bu duamızı göstererek iştirak etmek isteriz. Cenab-ı Hak muvaffak eylesin. Tabi ana hatlarıyla iş buyurduğunuz gibi ortaya çıkmaya başladı. Yani hangi sistem üzere, hangi yol üzere gideceğimiz ortada. Niye şiir ve niye ahlak üzerinde duruyoruz? Efendim zaten bilirsiniz, biz bunlara şiir demeyiz de bu kültüre direkt olarak edebiyat deriz. Yani edeple, ahlakla iç içe olan nutuklara biz edebiyat diyoruz. Yoksa herhangi bir vezinle yazılmış bir efendim söze, bir şarkı sözüne edebiyat diye o kavramın içine almıyoruz, edebi olarak nitelendirmiyoruz. Dolayısıyla içinde ahlak dediğimiz, yani Cenab-ı Hakk'ın ahlakını kullarında tezahür etmesini istediği ahlakı, Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin ahlakını dile getiren veya bu ahlak içerisinde ifna olmuş, hatta ihya olmuş, nutuklarıyla da bunu insanlara tezahür ettirmiş kişilerin yazdığı şeylere yönelerek bu nutuklardan feyiz almaya çalışıyoruz. Benim hocamın bir sözü vardı, evladım derdi, söylenmedik bir şey kalmamış. Her şeyi söylemişler. Neticede geçen programda da aynı şekilde söyledik. Dinleyicilerimiz hemen hatırlayacaktır. Tabii yeni bir şeyler icat etmek de güzel. İnsan egosu bunu da ister. Ama inanın eskiyle alakalı söylenmiş, eskimez diye tabir edebileceğimiz o kadar çok güzellik var ki onları keşifle ancak ömür zaten yetmiyor bile, ancak ömür geçiyor. Güzel bir şiire temas ettiniz. Dediniz ki ahlak, evet, bu aşkı cezbetmek, bu aşkın cazibesine erebilmek için bir ahlak lazımdır. Bu aşkın cazibesiyle olmak için de bir ahlak lazımdır. Fakat ahlak dediğiniz hadise de, bu güzel şey de hemen öylesine ele geçen bir hadise değil. Yani ahlaka ermenin de bir ahlakı, yani edebi var.
Evet, bir adabı var.
Evet, adabı var. Bazen bunları belli ahlaki ekolleri temsil eden okul manasına gelen tarikatlar veya kitaplarıyla, eserleriyle insanlara yol gösteren mürşitler bunlara temas etmişler. Lakin üslup farklılığından, farklı farklı içtihat şekillerinden veya insanlara farklı anlatmalarından dolayı insanlar da bu ahlakı veya edebi çok farklı şekilde anlar hale gelmiş. İstiyoruz ki biz bu programlarda, sizin bilhassa yapmaya çalıştığınız bu programlarda esasında bütün güzelliklerin, ilahi aşkla hizmet eden zevatın hep takip ettikleri yolun aynı olduğunu vurgu yapmaya çalışıyoruz. Yani diyoruz ki tevhid olarak hepsi aynı şeyi anlatmışlardır. Hepsi aynı güzelliği işlemişlerdir. Fakat insanlar bunu farklı telakitlerinden dolayı farklı zannetmişlerdir. O halde biz burada belli bir cemaate has, özel bir edep şeklini, adab şeklini işlemeyelim de dedik, hatırlarsanız programın başında da, umumi kabul görmüş, efendim insanların avamının da havasının da boyun keseceği, hüsnü kabul ile kalpten kabul edebileceği kavramlar üzerine duralım dedik.
Her kesimden insanın anlayabileceği. Evet.
Mesela bir şeyi sevme iddiasında bulunabilirler. Sevmek iddiasını ortaya atılabilir. Efendim Allah'ı çok sevmek lazımdır. Peygamberi çok sevmek lazımdır. İnsanları çok sevmek lazımdır. Bunu dinle uğraşan, hatta dinin dışında olan insanlar bile iddia edebilir. Hiçbir insan kalkıp da şunu diyemez. Hayır efendim, sevgi lazım değildir diye iddia edemez. İnanmamışı da bunu iddia edemez. İnanmışı da böyle bir iddiada bulunamaz. Değil mi efendim?
Evet.
O halde Allah sevgisini, peygamber sevgisini anlatmak veya yaymaya çalışmak, her kesimin kabul ettiği, her kısımdan insanın kabul edebileceği bir hakikattir. Öyle değil mi efendim? Bunun başka günümüzdeki farklı sahalarda da misalini verebiliriz. Yani durumun vehameti, sevgi lazım değildir diyen insanın vehameti şuna benzer. Efendim insanlara sulh ve sükun lazımdır, barış lazımdır. Yani bunu zalimi bile iddia edebilir. Zalim bile ortaya çıkıp hayır, insanlara savaş lazımdır iddiasında bulunamaz. Değil mi?
Demez öyle bir şey.
Esasında çok güzel, farkında olmadan ahlaki boyuta girerken şunu da ifade etmiş olduk. Hususi ahlaka erebilmek için umumi ahlaki kaidelerin bir kere zaten bitmiş olması lazım insanda. Nedir onlar? Biz bunlara değişik değişik isimler veririz ama sizin programlarınızı takip eden değerli dinleyicilerimizin de bilgisini göz ardı etmeyerek kısa kestirme yoldan şöyle söyleyelim. Allah'ın, Allah Teala'nın rahmaniyet sıfatının ve isminin eserinin tezahür ettiği şu alemde geçerli olan, yani dinlisinin de dinsizinin de, inananın da inanmayanın da, hatta zalimin de mazlumun da müştereken elini uzatmaya çalıştığı güzellikler vardır. Esasında bunlar Allah Teala'nın rahmaniyetinin bir eseridir. Herkes huzur ister. Yani huzursuzluğu çıkartan insan bile kendince bir huzur arar esasında. İsabet edememiştir. Biz onun isabet edemeyişine batıl deriz zaten.
Belki o huzursuzluğu çıkartması bile kendine göre bir huzur arayışından.
Evet efendim.
Hırsızlık yapıyor, kendine göre evet. Bir huzur arayışından.
Hani bu cehaletin bile cehalet boyutundan insanlar tiksinir de farklı masumane olan şeklinden pek tiksinmezler. Hı. Ne demek istedim? Şunu demek istiyorum. Mesela çocuk, Hazreti Mevlana öyle anlatır. Her bakımdan tabii güzel işlenmiş bir eser. Mesnevi'yi tekrar tekrar tavsiye ediyorum. Hazreti Mevlana der ki mesela çocuk ağlar. Çocuk sana düşman olduğu için değil, çocuk senin uykuna düşman olduğu için değil, senin rahatına düşman olduğu, sana sıkıntı vermek için değil, senin dikkatini celbedecek başka bir şey bilmediği için ağlar der. Senden ilgi ister o der, değil mi? Zaten hüsnü kabul gören fikriyata, düşüncelere bakın. İçinde samimiyet olsun fakat isabet edememiş olsun. Eninde sonunda çıktığı yol hakikattir. Muhakkak bir hakikat yolcusuyla, hakikatin bir yoluyla yolu kesişir. Ve neticede o rahmaniyetin eseri olarak, buraya vurgu yapmak istiyorum. Bu Allah'ın Rahman sıfatının tecellisidir. Her şeyde tezahür edebilmesi, her şeyde o hakikate işaret edebilmesi, Allah'ın bize sunduğu bir rahmaniyetin eseridir. Dolayısıyla kişi ivazsız garazsız, velev ki İnançsız kabul ettiğiniz bir sahada sadece samimiyetini ortaya koyarak herhangi bir işle meşgul olsun. Neticede altından çıkacak yine Allah-u Teala'nın hakkı, hakikati ve rahmaniyeti olduğundan hemen bu sahaya, hakikat sahasına adımını atmış olacaktır.
Samimiyetle.
Evet. Dinleyicilerimiz hakkında şöyle bir sual gelebilir. Efendim siz ahlaktan bahsettiniz. Efendime söyleyeyim. Yani bu güzelliklerden bahsettiniz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'e vasıl olmanın şart olduğundan bahsettiniz. Peki Allah-u Teala'nın rahmaniyetinin icabı, Rahman sıfatıyla tecellisinin icabı, dünyada herhangi bir şeyle meşgul olan kişinin onun özüne indiğinde zaten hakikati buluyorsa, bu anlattığınız şeylerin değer nispeti nedir? Veya bahsettiğiniz kadar ehemmiyetli midir? Bir tenakuz olmuyor mu diye düşünebilirler. Esasında bunu düşündürtmek için de bunları anlatıyoruz. Zira yine günümüzde yaygın olan bir anlayışa, hatta hastalıklı bir anlayışa dikkat çekmek için bunu söyledik. Bu söyleyeceğimiz şey, programların başından beri söylediğimiz bu tür düşüncelerin bir nevi tenkidi veya tahsihi şeklinde olacaktır. Şöyle ki, Allah'ı bulmakla ümmet-i Muhammed olmak arasında fark vardır. Yani Allah'ın emrettiği gibi, Allah'ın razı olduğu gibi Allah'a kavuşmakla ve ümmet-i Muhammed olmakla, tabiatıyla Allah'ı bulmak ve bilmek arasında fark vardır. Bir kişi kainata bakarak, fizikle uğraşarak, bitkilerle uğraşarak, canlı hayvan vesaire bunlarla uğraşarak Allah'ın birliğini görebilir. Tek olduğunu idrak edebilir. Zaten demin de arz ettiğimiz gibi rahmaniyetinin eseri olarak insanda bu fıtrat vardır, bu öz vardır. Fakat ne olur? Ümmeti Muhammed olamaz.
Eyvallah.
Muvahhid olur. Altını çizerek söylüyorum. Muvahhid olur. Yani Allah'ın birliğini kabul edenlerden olur. Efendim cennete girer mi, girmez mi falan, bunları konuşmuyoruz. Tabiatıyla cennetin tabaka tabaka, safa safa durumları var. Fakat Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin beyan ettiği, ki o kendi heva hevesinden konuşmamış, sadece vahiyle konuşmuştur. Dolayısıyla Allah'ın razı olduğu şekliyle bir inanca, dini bir yapıya, bir mefkûreye ermiş değildir. Ona ümmet-i Muhammed denmez. Muvahhid denir. Yani dinsiz denmez. Allah'ı birleyenlerdendir. Dünya üzerinde bu nevi insanlar da çoktur. Fakat ümmet-i Muhammed olamaz. Bir başka deyişle, Allah'ı bilir ama Allah'a yakın olamaz. Allah'a kurbiyet tahsil edemez, kesbedemez. Efendim böyle bir derdi yok. Zaten bunun sıkıntısını çekmiyor derseniz, ona da diyecek bir sözümüz yok. Zira bu dert ulvi bir derttir. Hani bugün de zaten işleyeceğiz ya, derman arardım derdime, derdim bana derman imiş diye Niyaz-ı Mısri'nin beyan ettiği, işin aslında özünde bir dert vardır, bir arayış vardır.
Burada siz az önce rahmaniyet ve rahimiyet, aslında bu ikisi arasındaki biraz bahsettiğiniz pencereden açabilir miyiz konuyu? Yani rahmaniyet derken insanın muvahhid olması, ama rahimiyet daha özel bir şey.
Tabii. Değil mi? Rahimiyet ona yaklaşanların ancak onda bulunan güzelliklere ve rahmete ermesi demektir. Allah'ın zatındaki olan rahmeti, rahimiyet. Rahman, Cenab-ı Hakk'ın esmaında, fiilinde tezahür eden merhameti. Rahimiyet, Allah'ın zatında olan merhameti. Bunu ölçüye endazeye koyabilir misiniz? O kendisi merhameten yine Rahim ismiyle bunu bir kalıba koyar gibi yapmıştır, ama o öyle bir kalıptır ki bütün insanlığın kalıbı, kainatın kalıbı oraya girse o kalıp içerisinde kaybolacak kadar büyük bir rahmaniyettir o.
Rahimiyet hatta, bu noktada hatta bayağı çileli değil mi?
Rahimiyetin çilesi var ama safasını yani. Sonra biz sadece Cenab-ı Hakk'ın rahmaniyetinin eserlerini burada müşahede etmeyiz ki, müminler olarak Cenab-ı Hakk'ın rahimiyetinin eserini, evet ahirette tecelli edecektir ama dünya ahiretin tarlası değil midir? Siz tarlayla evi, bir evin tarlasıyla evi ayırabilir misiniz? Dolayısıyla oradaki mahsulün burada da tezahür etmesi, o yine hem rahmaniyetinin hem rahimiyetinin, hatta Rahman Rahim çok konuşulur da bir de Allahü Teala'nın Rauf ismi vardır. Sure-i Hadid'i okumasını tavsiye ediyorum dinleyicilerimizin. Orada o kadar muazzam Cenab-ı Hakk'ın merhametine işaret eden öyle büyük bir ayet var ki. Hatta insanlar o ayeti kerimeyi inceleseler, inanın dertlerine derman bulurlar. Yeis, ümitsizlik anında biter. O ayeti kerimede Allah, müsaade ederseniz, bu şimdi tezahür etti, kendisi zuhur etti. Ve innallâhe bikum laraufur rahim diye bir ayeti kerime var. Ve innallâhe bikum laraufur rahim. Bendeniz işte tefsir derslerinde uğraşırken hocamız da bu ayeti tefsirinde şöyle bir durdu, dedi ki serapa rahmet dedi şu ayet. Gramer olarak ben burada dinleyicilerimizi yormak istemiyorum ama şöyle izah edeyim. Arapçada 14'ten fazla manaya gelen bir harf vardır. Vav harfi. Hatta bazı lügatlara göre 18 ayrı manası vardır. Bir tane vav harfinin 18 ayrı manası vardır. Tekit için gelir, maiyet, beraberlik bildirir, bir sorunun cevabı manasına gelir, şart olarak gelir, kasem olarak gelir, vasıl olarak gelir, bidayet olarak gelir, nihayet olarak gelir. Bir sürü manası vardır. Girmeyelim oraya. Bu ayeti kerimede vav harfi manayı kuvvetlendirmek için gelmiş. Ve bitmiyor. İnne kelimesi Arapçada yine manayı çok kuvvetlendirmek, tekit etmek için gelir. Zaten tekit, yani kuvvetlendirme harfi diye geçer gramerde. Ve inne diye hem vavı hem inneyi kuvvetlendirmek için getiriyor bir kere. Zamir kullanmıyor. O çok merhametlidir demiyor. O rauftur rahimdir demiyor. Lafzatullah'ı getiriyor. Ve innallâhe ve innehu demiyor. Bu da manayı kuvvetlendirmek için. Yani bizi bir kere baştan öyle bir şekle sokuyor ki ayetin gelişi. Şu söylenecek şey çok önemli, dikkat edin. Asla şüphe etmeyin. Örgüsünü daha gramer yapısından, telaffuzundan size veriyor ayeti kerime. Ve innallâhe dedikten sonra bir ara veriyor. Bikum. Şimdi tümleç olarak kullandığımız veya Türkçe'de zarf karşılığı olarak kullandığımız harfi cer diye, harfi cerle beraber gelen bir zamir var orada. Yani şu olan işinin, tezahür edecek olan işin nerede vuku bulduğunu gösteren tümleci ortaya koyuyor, zarfı ortaya koyuyor. Fakat yine Arapçada bir kaide var. Bunu başa aldığınızda, yani zarfı söylenecek şeyin evveline aldığınızda oraya has olduğunu ve bu işin çok kuvvetli muhtemel olduğunu, daha doğrusu muhakkak vuku bulabileceğini teyit etmiş oluyorsunuz. Toparlarsak, vav manayı kuvvetlendirmek için geldi, inne manayı kuvvetlendirmek için geldi, lafzatullah bizzat Allah ismiyle vuku buldu ve bikum kelimesini de öne alarak Cenab-ı Hak, sonda gelmesi gerekeni öne alarak manayı dikkat çekmek istedi. Okula gitmedim ben dediğinizdeki dikkati çekmeye çalıştığınız şeyi yükleme yaklaştırmanız gibi. Ben okula gitmedim. Ayrı bir şey. Okula gitmedim ben dediğiniz ayrı bir şey. Bir tanesinde sizin okula gitmediğinize daha çok vurgu yapılıyor. Bir tanesinde okula gitmediğinize vurgu yapılıyor. Okul ön planda oluyor. Burada da Allah biküm derken sizi, bizi kastediyor azizim. Kullarını kastediyor. Sizler için ha. Bu vurgu sizlere. Nedir o? Leraufur rahim diyor. Bakın Rahman sıfatı umumidir. Müşrikine de, küfredene de nimet veriyor. İbadet edene de nimet veriyor. Bu sonsuz bir rahmaniyet. Bunu nasıl ihata edelim ki? Biz nasıl anlatalım ki? Yani kulluk boyutundan çıkıp anlatmak mümkün olmayacağına göre, kulluk boyutunda da onu anlatmak mümkün olmayacağına göre ancak acizliğimizi beyan edebiliriz. Rahim sıfatı Rahman'dan daha iç, daha yüksek, onun zatına ait bir merhameti ifade ettiğinden daha muazzam bir isim. Tecelli bakımından daha muazzam bir isim. Yani yaklaştırdıklarına has. Rauf ise Rahim'den daha farklı bir merhameti ifade ediyor. Rauf nedir Rauf? Bir şeyi merhameti falan ayrı da o merhametin gerçekten çok sevginin bir tezahürü olan merhamete, yani sevgi kaynaklı olan merhameti ifade eden şeye ruh diyorsunuz. Re'fet deriz hatta ona. Yani gönüle ifade ediyor. Direkt gönül bağıyla alakalı bir şey. İçsel bir sevgiyi ifade ediyor. O içsel sevgiyle duyulan merhamete. Hani bir insan düşmüştür, bir şey olmuştur. O acizliğinden dolayı ona merhamet edersiniz. Bir de çok sevdiğinizden dolayı merhamet edersiniz. Sevgiyle karışmıştır o merhamet. Ve o merhametin tezahürü. Dolayısıyla Rauf, özelin de özeli. Rahman umumi ise Rahim özel. Raufsa özelin de özeli bir re'feti ve merhameti ifade ediyor. Şimdi bununla da yetinmiyor Cenab-ı Hak. Haşa, zaten yetinme tabiri belki pek hoş kaçmadı ama bununla da bizi ikaz etmesi kafi görmüyor. Rauf'un başına bir de manayı kuvvetlendirecek lam getiriyor. Le raufur rahim. Yani toparladık. Muhakkak ve muhakkak ki Allah, hiç şüpheniz olmasın ki sizler için çok hususi merhamet edici ve bu merhameti de sizi çok sevdiğinden merhamet edicidir. Derdi ki bizim üstadlarımız, yani şu ayetin üzerinde tefsiriyle meşgul olan insanlar, yeise düşmüş, ümit var olmaktan çok uzak bir halde, bedbin bir haldeyken şu ayetin üzerine eğilseler, hakikaten Allah'ın kendileri için ne kadar merhametli olduğunu bir defa daha idrak ederler demiş idi. Tabii gerek bu olsun, gerek ümmeti Muhammed olsun, bir sözü bir yere bağlamak istiyoruz. Konuşulacak şey çok. Yani hangisinden bahsedelim? Her biri ayrı bir güzel. Konuşulacak şey çok. Fakat demin dedik ki bir dert sahibi olmalı insan. Yani insanın üzerindeki tecellileri, nimetleri fark edebilmesi için bir derde ihtiyacı var. Çok tuhaf bir söz gibi geliyor ama hemen zahir sahadan misalini vereyim. Sizin bir size birisi gelse dese ki, efendim dese, filanca yerde, filanca memlekette birisinin çocuğu olmuş. Erkek çocuğu, 350 gram efendim, şu boyda şu posta. İyi, Allah mübarek etsin dersin neticede. Hani bir daha sorulduğunda neredeydi, adı neydi diye size sorsalar, yani ne hatırlarsın, ne edersin, hatta ne zaman dediydin böyle bir şey dersin. İçten içe de münasebetsizlik dersin. Yani bu haberin benimle ne alakası var, değil mi? Fakat siz evli olsanız ve kendi eşinizin doğumunu bekler bir halde doğumhanenin kapısında olsanız, herhalde o çocuğun anne karnında attığı kalbin ritmini, sahatini, boyunu, 350 gram falan ne demek? 352 gram, yani gramını, milimetresine uygun boyunu merak eder ve oradan gelecek haberi gözlersiniz. Sizin için doğumhanenin kapısında bekliyorsanız o istikametten gelen her hademe, hemşire, sağlık görevlisi, doktor, velev ki sahası olmasın, kapının önünden geçsin, sizin için acaba haber alabileceğim biri mi dersiniz? Dolayısıyla bu sizi haberin kaynağına sevk eder. Bu sizi ilk elden haberdar olmaya sevk eder. Öyle mi efendim? Aynen. Çok basit bir misal bu. E peki, insanda böyle bir aşk zuhur etse, ben nereden geliyorum, nereye gidiyorum? Bu kadar ömrüm geçti. Bana bunun bir hesabı sorulacak. Üredi türedi bir şey değilim. Aslım nedir diye böyle bir arayış içerisine düşse de insan, sonra muhabbete erse, o aşk-ı ilahiyi bulsa, dolayısıyla dert sahibi olsa, o kişinin Allah'ın ayetlerine nasıl baktığını, o hadisi şerifleri nasıl işlediğini tahayyül edebilir misiniz? Bakın, daha evvel söyledim, bir daha söylüyorum. Mesnevi'de değil de şeyde, fihi mafih, mecalis sebada, Hazreti Mevlana'nın güzel bir tabiri var. Diyor ki, sahabe-i kiram diyor, Kur'an-ı Kerim'i çoğu hafız değildi, ezbere bilmezdi diyor. Azizim, sebebi ne biliyor musun diyor. Onlar Kur'an-ı Kerim'i okumazdı diyor. Onlar Kur'an-ı Kerim'i yerdi diyor. Nasıl? bildiğin diyor gıda gibi Kur'an-ı Kerim'in ayetlerini yerlerdi diyor. Tuhaf bir tabir. İlk okuduğumda hayretlere düşmüştüm. Hemen misalle açıyor. Diyor ki sen şu bünyeyi de düşün diyor. Kaç tane ekmeği yiyebilirsin? Kaç tane somun tüketebilirsin? Bir tane yersin. Hadi çok iştahın var, iki tane, hadi üç tane. Dördüncüsünü yiyemezsin diyor. Hazmedemezsin. Fakat diyor ağzına ekmeği al, çiğne ve tükür. Al, çiğne ve tükür. Çiğne ve tükür. Fırınlarla ekmeği tüketebilirsin
evet,
diyor.
Evet.
Fakat onun hazmına eremezsin. Dolayısıyla diyor ashabın Kur'an-ı Kerim'i okuma şekliyle bizim Kur'an-ı Kerim'i okuma şeklimiz, onların Kur'an-ı Kerim'e nüfuziyetleriyle bizim Kur'an-ı Kerim'le meşguliyetimiz asla bir değildir. O yüzden hafız yoktur ama onların gıdaları zaten Kur'an'dır diyor. Bu nasıl olabilir? Efendim bu ancak içindeki aşkla, muhabbetle terbiye sistemine girmiş sahibi dert dediğimiz, dert sahibinin olabileceği bir haslettir. Yoksa oradan buradan toplama bilgilerle, bir çanak anten vazifesinde her şeyi toparlayıp da içine özümsemeyen, o özümsemeden yoksun bir halde olan kişilerin asla idrak edebilecekleri, hatta asla varabilecekleri bir menzil değildir.
Ben şunu anladım. Bu ahlakın ahlakı dert sahibi olmak. Doğru mu anlamışım?
Evet, şimdi tabii çok güzel. Maşallah toplumumuzda artık öyle kavramlar iç içe geçti ki biz de ne söyleyeceğimizi şaşırır hale geldik. Dert derken hangi dert? Çocuğun üniversiteye girme derdi değil. Çocuğum olsun derdi değil. Hala eş bulamadım derdi değil. Aş bulamadım derdi değil. Bunlar da bir derttir. Fakat o ulvi derdin yanında bunlar bahis bile edilemez. Hazreti Mevlana der ki, hatta niye biz Hazreti Mevlana diyelim? Direkt Mevlana'dan misal verelim. Cenab-ı Allah'tan misal verelim. Allah Teala Kur'an-ı Kerim'inde hep bize şunu anlatmaz mı? Mesela cihat ayetinde de. Cihattan kaçarak mallarınızı, canlarınızı tehlikeye atmayınız diyerek bize bunu işaret etmez mi? Siz zaten insanoğlu olarak bir yerde bir şeylerinizi ifna edeceksiniz. Zaten harc edeceksiniz. Hani çoğumuz demez mi? Aa, 10 yıl evvelki aklım olsaydı şimdi bunu yapmazdım. Şimdiki aklında böyle diyorsun. 10 yıl sonra bunu beğenmeyeceğin veya beğeneceğin nereden malum? Değil mi? İşte o halde diyor ki bize ayetin, vahyin ruhu, Resulullah Efendimizin sözleri ve ondan feyiz almış olan Evliyaullah. Sen zaten dertsiz bu dünyada yaşayamazsın. Zira Allah bu dünyada rahatı yaratmamış. Baki bir rahatlık yaratmamış. Rüya tadında yaratmış. Nasıl ki dünkü saadetini elinle yakalayıp işte şu saadetim diye ortaya koyamıyorsun. Rüya tadında ve rüya havasında. Şimdi yaşadığında rüyadan ibaret. Yarın ortaya koyamayacaksın. Gel diyor. Sen madem bir yerde harcanacaksın. Hiç olmazsa ulvi bir dertle. Ki harcadığını da nakde dönüştürebileceğin bir dertle ve dermanla meşgul ol ki karşılığında Allah sana kendisini versin. İşte bu dert ehli olana ya merhaba derler.
Eyvallah.
Selam olsun. Allah onların derdiyle bizi dertlendirsin. İşte ne kadar güzel bir Türkçeyle yazmıştır. O kadar dinleriz de Mevlid'i. Sünnette dinleriz, doğumda dinleriz, ölümde dinleriz, askere giderken dinleriz ama hatta tenkit de ederiz efendim Mevlid de neymiş falan diye. Fakat Süleyman Çelebi ne güzel diyor. Ehli derdin sohbetine mahrem et. Ehli derdin sohbetine mahrem et. Dert ehli olabilmek, hem dert onlarla hem dert olabilmek işte sizin insani hüviyetinizi veriyor. Niçin? Niçin? Birazdan çünkü nutka da gireceğiz. Nutuk dediğimiz halk arasında yani ilahi dediğimiz Niyazi Mısri'nin bir ilahisini seçtim ben dinleyicilerimiz için. Orada da söyleyecek. Nasıl bu dert? Efendim bile bile daha evvel söyledim. 3-4 program evveldi nihayetinde ama benim hocam öyle derdi. Oğlum bu malumat tekrar tekrar size zikrediyorum ama bunlar ekmeğin tuzu, affedersin sofranın ekmeği tuzu derdi. Dolayısıyla bunları sıkça duyacaklar dinleyici kardeşlerimiz. Bile bile derde razı olan, bile bile derdi talep eden tek mahluk insandır. Niye? Şeytanda, melekte olmayan, affedersiniz, hayvanda olmayan bir hasret vardır insanda. Sevebilme kabiliyeti. Sevmek beraberinde vuslat arzusunu ve şevkini getirir. Siz şimdi düşünün ki öyle bir aleme geliyorsunuz ki bu alemde ebedi vuslat yok. Ve bunu biliyorsunuz. Siz bu haldeyken aşka talip olur iseniz, muhabbete talip olur iseniz, yani ızdıraba talip olur iseniz, vuslatın da olmayacağını bilerek talip olduğunuzdan, kendi ayağınızla bile bile ihtiyari olarak aşka talip olmuş ve dolayısıyla derde talip olmuşsunuzdur. Bile bile derde talip olan tek varlık insandır.
Birden ben bunu arıyordum da.
Evet.
Enteresan bir tevafuk oldu. Şu soruyu soracaktım. Dertsiz biz dermana ulaşamıyor muyuz? Dertsiz bu sevgiyi elde edemiyor muyuz? Bunu soracaktım. Hem bu soru hem de bir defasında Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme bir adam geldi. Ve ya Resulallah ben seni seviyorum dedi. Allah Resulü de ona şu cevabı verdi. Öyleyse sıkıntılar için bir bürgü, elbise hazırla.
Ya.
Yine bir defasında Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme bir başka adam geldi ve ya Resulallah ben Allah'ı seviyorum dedi. Allah Resulü de ona cevaben şöyle buyurdu. Öyleyse belalar için bir bürgü, elbise edin. Allah'ın ve Resulünün muhabbet ve sevgisi sıkıntı ve belalara yakın olarak bulunur. Allah'ı ve Resulünü sevdiğini iddia eden birisi bu sevginin yanında sıkıntı, musibet ve belaların bulunduğunu peşinen bilmeli ve bir gün olup bunlara maruz kalabileceğini hatırdan çıkarmamalıdır.
Evet.
Diye efendim Abdülkadir Geylani Hazretlerinden.
Selam olsun.
Eyvallah.
Neden efendim? Allah'ın eziyeti mi bu? Haşa. Hı hı. Siz herhangi bir işte bir müessesede çalışırken bile Cenab-ı Hak, bakın şunu hemen arz edeyim. Biz burada dinleyicilerimize malumatı kalıp olarak vermek istemiyoruz. Kendi irfanlarını çalıştırabilecek şekilde, hatta bizi de aradan çıkartabilecek şekilde malumat aktarmaya gayret ediyoruz. Bizim derdimiz o. Yani bir ekol, bir sistem, metot üzerinde gidebilmek. Herhangi bir müessesede bile dedim, hemen arkasından bu sözü ilave ettim. Çünkü Cenab-ı Hak meçhul bir şey bırakmamış. Yani tamam, onun sırlarına işaret eden, esrar-ı sübhanisi olan daha doğrusu bir alem var. Fakat onu idrak etmeniz için burada ona yol olabilecek, onu anlayabilecek o kadar karine, o kadar delil ve burhan bırakmış ki. Dedikten sonra şu cümleyi sarf edeyim. Niye belalar yakın?
Evet.
Herhangi bir işte bile, bir müessesenin başındaysanız, yeni bir işe yeni bir adam aldıysanız, en önce ona biraz işin çileli kısmını gösterirsiniz. Bakalım efendim bu işte sebat edecek mi? Hemen primini, bilinmesini evvelden mi verirsiniz? Hak etmediği maaşı evvelden mi verirsiniz? Yoksa yani hatta şimdi moda oldu. Efendim bir aylık bir deneme süremiz var. Ona göre bakacağız. Geçenlerde bir ahbabım dedi ki, efendim çok güzel, yani çalışmıyor da değil fakat işi sevmiyor yani. Netice vermez dedi. Yani sırf işi sevmeyişinden dolayı bile yanındaki adamı çıkarttı. Biz kendi işimizde bile buna dikkat ediyoruz değil mi? Yani bakalım acaba yapabilecek mi bunu? Neden? Niçin? Kardeşim, orada o sizden hem bir maaş alacak hem de siz ona bir sorumluluk vereceksiniz. Herkes halifeyim iddiasında olurdu. Herkes seviyorum iddiasında olurdu. En önce bir çileyi göğüsleyecek mi? Dolayısıyla aldığı emanete haiz olabilecek mi? Ona layık olabilecek mi? Bu nasıl tefrik edilecek? Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin hayatına baktığınızda ki her hali üsve-i hasenedir. Her halinde bu emaneti liyakaten aldığı, ondan başkasının böyle bir emanete asla layık olamayacağını her halinde görmez miyiz biz? Her kişiyle münasebetinde görmez miyiz? Her ayette başka bir güzelliğini fark etmez miyiz? Aynı bunun gibi peygamberlere varis olan zatlarda da bunu görüyoruz. Yani nasıl? Şunu demek istiyoruz. Yani düşünün, bir insan kendi benliğinde bu musibetleri yaşarsa bunun sıkıntı olmamasına imkan yoktur. Ama dert öyle bir enteresan bir şey ki, o metoda eren kişilerin, biraz modern tabirle konuşuyoruz, esasında o üsluba, o seyri süluka diyelim, o istifa kanununa tabi olan kişiler, dertleriyle bir nevi aynı atık maddeleri vesaireyi içlerinden ayrıştırarak saf su elde etmeniz gibi, kendi benliklerini tezkiye-i nefis, tasfiye-i kalp olarak bu belaları tezkiye-i nefsin ve tasfiye-i kalbin halli için metot olarak kullanıyorlar. Dolayısıyla Allah'la meşgul olan taraflarıyla, kudrete bağlı olan taraflarıyla, halka bağlı olan, halkla alakadar olan tarafları birbirinden ayrılmış oluyor. E neticede, yani onlar haşa böyle acıdan zevk alan, sapık, ne bileyim, böyle belalardan zevk duyan, sıkıntıdan zevk alan anormal bir ruh haline sahip değillerdi. Öyle değil o. O belaları benliğinde, zahir benliğinde hissetmiyordu. Bir ben vardır bende, benden içeri dediği, o benliğiyle, Allah'a ait olan benliğiyle, kalbiyle kalıbını ayırınca, bedenine sirayet eden, bedeninde cereyan eden belalar, asla onun özüne sirayet etmediğinden bu sıkıntıyı çekmiyordu. Yani bir insan hem sırtında yükü taşır, hem de o ben çok rahatım demesi mümkün değildir. Anormal. Ne akılla ne başka bir şeyle bu izah edilebilir. Fakat yanında bir binek olursa, sırtta taşımaması gereken bir şeyi, affedersiniz, merkebe yüklerse, kendisi rahat elini kolunu sallayarak giderse ve çok rahatım derse, bu söz hakikaten de doğrudur. Dolayısıyla çok affedersiniz, nefis eşeğinin çekeceği yükleri ona yükler de, yani mecburen artık biraz ağzımızı bozduk ama nefis eşeğinin çekeceği yükleri ona yükler de, kendiniz serbest bir şekilde kullukta Allah'a köle olacak şekilde o serbestliği, hürriyeti kazanırsanız, bizim bela dediğimiz, cefa dediğimiz şeyler işte o tip zevata ancak uzaktan seyredilip tatlı tebessümle geçiştirilen, ah Rabbim yeni bir şeyler daha göndermiş diye karşıladığı nimetler gibi olmaktan uzak olmuyor. Anlatabiliyor muyum?
Yani burada derman bu tasnifi, bu ayrımı, bu farkı gerçekleştirebilmek değil
tabii,
mi? Tabii. Neyi nereye koyacağını bilmekten.
Zaten şimdi belki de bu konuştuğumuz biraz yani ağır oldu mevzu. Yani. Çünkü bayağı değişik mevzulara giriyoruz. Biraz da bu bizim artık sizin programınızda özlüyoruz. Biraz
hazır.
Da sizi özlüyoruz herhalde.
Hazır dinleyicilerimiz.
Artık bunları. Hazır mı değil mi bilemiyorum. Eyvallah da. Şey. Şimdi çok farklı mevzulara giriyoruz. Esasında hepsi bir mevzuyu anlatıyor ama farklı şekilde efor isteyen, gayret isteyen mevzular. Belki de şimdi okuyacağımız nutukta, sizin de okuyacağınız nutukta bunların hepsinin cevabı var. Niyaz-ı Mısri bunları ifşa etmiş. Niyaz-ı Mısri'den bir şiir, bir nutuk aldık bugün, seçtik
evet.
Bu gece. O da derman arardım derdime, derdim bana derman imiş, burhan sorardım aslıma, aslım bana bürhan imiş. Sağ solu gözler idim, dost yüzün görsem de yu, ben taşrada arar iken, oğul can içinde can imiş. Öyle sanırdım ayrıyam, dost gayrıdır, ben gayrıyam. Benden görüp işiteni, bildim ki oğul canan imiş. Savmu selatu hac ile sanma biter zahit işin. İnsanı kamil olmaya lazım olan irfan imiş. Kande gelir yolun senin, ya kande gider menzilin. Nereden gelip gittiğin anlamayan hayvan imiş. Mürşit gerektir bildire, hakkı sana hakkal yakın. Mürşidi olmayanların bildikleri güman imiş. İşit Niyazi'nin sözün, işit Niyazi'nin sözün, bir nesne örtmez hak yüzün, haktan ayan bir nesne yok, gözsüzlere pinhan imiş. Niye Niyazi Mısri'yi? Efendim bunca zevat var, hiç olmazsa takdim tehire göre değil de böyle sırayla gitseydiniz diye düşünülebilir. Niyazi Mısri'nin divanı çok tutulmuştur. Yani. Sebebi, buradan birazcık Moral FM'in gece yolculuğuna müdavim olan, sizin sohbetlerinize müdavim olanlara böyle çantalık malumat veriyoruz efendim. Bunu da beyan etmiş Eyvallah. Olalım. Efendim, meşayihin, mürşitlerin birçoğu divanlarını seyr-i sülük esnasında yazarlar. Henüz hilafet almamışken, henüz mürşit postuna oturmamışken yazmışlardır. Çoğu böyledir. Dolayısıyla çektikleri esmaın, cefanın, dertlerin, tecelliyatın tamamen veya en azından kamilen kendi bünyelerinde farkına varamadan sadece tecellileri dile getirecek şekilde tertip edilmiştir bu divanlar. Hilafet aldıktan sonra veya irşada mezun olduktan sonra mürşit postuna oturduklarında artık Kelamullah'ın üzerine, ahadis-i nebevinin üzerine bir şey söylenmez. Sadece onları şerh lazımdır diye çoğu divan yazmaktan, şiir yazmaktan kaçınmışlardır. Dolayısıyla elimizdeki divanlardan, yani 1000 tane divan varsa, bunların 960'ı seyri sülükten evvel yazılan, seyri sülük esnasında yazılan divanlar grubundandır. Fakat Niyazi Mısri çok enteresan. Hilafet aldıktan ve mürşit postuna oturduktan sonra divanını tertip etmiştir. Niyazi Mısri'nin bir lakabı daha var. Benim üstadım öyle derdi. Sıbyan-ı Evliya derdi. Evliyaullah'ın çocuğu. Hani nasıl çocuk fazla sır saklayamaz, hemen sırrı ifşa eder. Çocuktan Allah haberi derler. Çok sırları ifşa etmiş. O bakımdan Niyazi Mısri'nin divanı ve şiirleri çokça okuna gelmiştir. Belli sahalarda, ahlak sahasında meşgul olanların, işte diğer tasavvufi sahalarda meşgul olanların yol göstericisi veya tercümanı, halet-i ruhiyelerini veya ruh hallerini yansıtan bir şair olma özelliğini, edip olma özelliğini muhafaza etmiştir. Niyazi Mısri hakkında çok kısa bir şey arz edeyim. Hususi inşallah sevgisini kazanmışızdır. Muhabbetim olan zatlardandır Niyazi Mısri Efendimiz. Kendisi El-Eser'de okumuş Mısır'da. Aslen Malatyalı. El-Eser'de okumuş. El-Eser'i bitirdikten sonra yüksek lisansını yapmış orada, şimdiki tabirle. Ve orada profesör, yani müderris olmuş. Bir rüya zuhur etmiş. Rüyayla amel edilir edilmez diyenlerin kulağına gitsin. Niyazi Mısri'den bahsediyoruz. Bir rüya görmüş. Alemi manada rüyada Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz demiş ki: "Ey Niyazi, sen şimdi kabın dışını kalayladın. Git Sinan Ümmi'ye, o da içini kalaylasın." Şeyhi Sinan Ümmi Hazretleri'dir. Antalya'da Korkut Eli'nde Elmalılı karyesinde, meşhur Elmalı Hamdi Yazır'ın memleketi olan Elmalı'dadır Sinan Ümmi Hazretleri. Abdülvehhabi Ümmi Hazretleri ile zaten akrabadır. Sinan Ümmi Hazretleri'ne geliyor. Orada çok maceralar var. Bir kere o ilmi tahsil etmesi için, adından da anlaşılacağı gibi, Ümmi Sinan'la karıştırılmasın yalnız bu zat. Ümmi Sinan Eyüp'tedir, Eyüp Sultan'dadır. Halbetiye'nin Sinaniye koludur o. Bizim bahsettiğimiz Sinan Ümmi Hazretleri'dir. Birisi Ümmi Sinan, birisi Sinan Ümmi. Bu bahsettiğimiz zat Sinan Ümmi Hazretleri. Kendisi adından da anlaşılacağı, lakabından da anlaşılacağı gibi Ümmi'dir. Fakat öyle zahir batın ilimlerle mücehhez bir zata mürşit olmuş ve Niyazi Mısri, Niyazi Mısri'yini o zaman ortaya koymuştur. Dediğimiz gibi hatta şöyle bir şey daha var. Yine onu çantalık söyleyelim. gece yazdığı, gece bitirdiği şiirlere Niyazi mahlasını kullanırmış. Gündüz yazdığı şiirlere Mısri lakabını kullanırmış. Eğer gece ile gündüz birbirine karıştıysa Niyazi Mısri'yi ikisini beraber kullanırmış. Bu da dinleyicilerimize bir anekdot olarak nakledilmiş olsun. Evet, vezni müstefilün, vezninde müstefilün, müstefilün, müstefilün diye gidiyor. Derman arardım derdime, derdim bana derman imiş. Burhan sorardım aslıma, aslım bana bürhan imiş. Diyor ki dert, benim derdim ne? Ona kavuşmak arzusu, onunla bir olmak arzusu, onun mülkünde ben de varım dememek, ona küfürde olmamak, her daim ona teslim olmak arzusu. Benim derdim o. Çünkü ben o kudreti gördüm ki, o güzelliği gördüm ki, ona her halimle teslim olmadan o ele girmeyecek, o gönle girmeyecek, onun yakınlığı ele geçmeyecek. Ben böyle bir dertle meşguldüm de bunun dermanını arıyordum. Fakat diyor ki derdim bana derman imiş. Çünkü bunun çaresi lisanen bile olsa tevhid etmektir. Bir kere en başta zikretmektir, tevhid etmektir. Hani başta sordunuz ya bu ahlakın da ahlakı nedir diye. Derdim bana derman imiş. Dolayısıyla derdi de tevhid, dermana erişi de tevhid. Derdimin kendisi zaten dermanmış. Yani ben bu hal üzere meşgul olduğumda, bu hal üzere gittiğimde eninde sonunda o canan benim dermanım olacak. Ben bu dertten ayrılmayayım diyor Niyazi Mısri. Derdim bana derman imiş. Gerçekten ona kavuşmak arzusundaysam ben aman bu derdimi kaybetmeyeyim. En sonunda bunu gördüm diyor.
Peki o dermanı bulduktan sonra dert dediğimiz şey nasıl bir hal alıyor?
İşte hani bizim nakledebileceğimiz sözler var. Aktarabileceğimiz sözler var. Ne kadar güzel, bana bu fırsatı verdiniz. Benim cevaplayamayacağım soruları da sormaya başladınız. Demek ki artık sohbette zirveye doğru çıkıyoruz. Derman bulunduktan sonra o dert ne oluyor? O derdin şekli ne oluyor? Bunu evet bir şeyler bir söylemek mümkün ama isterseniz dermanı da derdi de kesbetmeye çalışan aciz kullar olarak daha fazla da şeyi aşmayalım. Onu derdin ve dermanın sahibine havale edelim.
Eyvallah.
Belki sizin konuşmanızın başında da söylediğiniz gibi ta Cemalullah'a kadar sözü böylece tezahür etmiş olur. Başka ne manaya giriyor? Derman arardım derdime, derdim bana dermanım isterken, işte sizin de işaret buyurduğunuz gibi, hep dikkat çekmeye çalıştığımız gibi, bilerek Allah'ın cefasına, Allah'ın cemaline kavuşmak için çilelere bilerek, gönüllü olarak kabul gösteren ve bunları gönüllü olarak yüklenen tek varlık insan. Derdim bana derman imiş. Bana verilen emanet, bu sıkıntılar, bu çile benim zaten dermanımmış. Neden? Her çile, her dert benimle yârim arasında bir muhabbet tazelemedir diyor ya. Çilenin kendisi zaten o muhabbetin, o cemale kavuşma arzusunun bir eseri. Bakın, İyyâke na'budu ve İyyâke nesta'in diyoruz. Fatiha-i Şerife'de. Allah mahrum etmesin. Namazda bilhassa. Cenab-ı Hak bize bunu en az günde 40 kere okutuyor. İyyâke na'budu ve İyyâke nesta'in. Bu nedir efendim? Gönül rızasıyla, gönülden kabul ederek Allah'ın köleliğini, Allah'a köle olmayı, kul olmayı gönülden arzu etme hali değil midir? Kolay bir iş midir? Herhangi mahluktan olan bir şeyin efendim, bir insanın, bir çocuğun, hatta çok affedersiniz, sair mahlukattan bir şeyin hizmeti bile ne kadar ağırdır ve zordur. Kolay bir şey değildir. Esasında kul İyyâke na'budu ve İyyâke nesta'in derken tamamıyla ona kul olmakla, tamamıyla ondan istemekle beraber o hizmete de talip. O himmete de talip ama en önce o hizmete talip. Fahri olarak, gönüllü olarak köleliğe talip. Allah onun kulluğunda bizi daim eylesin. Onun ibadet taatına bizi mahkum eylesin. Onun ibadet taatından bize zevki manevi ihsan eylesin. Yani biz de diyelim ki bizim derdimiz meğer dermanımızmış diyebilecek kıvama inşallah erir. Burhan sorardım aslıma, aslım bana burhan imiş. Ben kendi kendime oturduğumda, şöyle insanlardan falan asude kaldığımda, gidecek, o rahı bulabilecek, yolu bulabilecek deliller arardım. Ve sorardım, nereden bulabilirim, nasıl bulabilirim? Fakat bu iç hesaplaşması ve bu murakabe hali, bu rabıta hali öyle bir hale geldi ki bende, bir baktım ki aslım bana dışarıdan sağdan soldan bürhan göstermiyor. Aslımın kendisi bana burhanmış. O bütün güzelliğiyle Allah'ın bana verdiği bir emanetmiş. Yeter ki ben o aslıma ulaşayım. Esas noktama ulaşayım. Zaten bu beyit, yani ilk beyit, derman arardım derdimiyle başlayan beyit, diğer beyitlerin miftahı, aynı zamanda, evet, sağı solu gözler idim, ben dost yüzün görsem diyor. Ben taşrada arar iken, ol can içinde can imiş. Bakın hemen yukarıdaki beyti açtı.
Evet.
Ben sağı solu gözler idim. Burada tabii sağ sol derken, halk arasında kullanılan sağa sola bakma, şaşkınlıkla bakma manası da var. Yani bir kere, ya o kadar güzel ki, inanın, yani bu edebi sohbetlere sizin radyonuz, Allah razı olsun, çok yer vermeye başladı. Bunların sayısının artması
İnşallah,
lazım. İnsanlar konuşurken veya dinlerken o kadar güzellikleri kaçırıyorlar. İnsan hakikaten çok çok üzülüyor. Bakın, sağı solu gözler idim, ben dost yüzün görsem diyor. Bir kez sağa sola bakmak tabirini biz şey için kullanırız. Amiyane tabirle şaşkınlık ifadesidir. Hı hı. Bir kere şaşkın bakışla dost bulunmaz diyor. Avare bakışla nereye bakacağını bilmeden bu iş olmaz. O bir kararsız bakış. Bakın Fahri Kehanet Efendimizin sünnet-i seniyelerinde herhangi bir yöne dönecekleri zaman vücuduyla dönme hadisesi var. Bütün vücuduyla dönerlermiş. Sadece başlarını çevirmezlermiş. Bir şeye alakanın ifadesidir o. Sağa sola bakma hali şöyle bir göz atma halidir. Demek istiyor ki bir kere beytin gelişiyle, şöylece bir nazarla bulamazsın. Şöyle bir göz ucuyla bakmakla bir şey bulamazsın. Filanca sohbete şöyle bir kere şahit olmakla bir şey bulamazsın. Mesneviye, Kur'an'a, hadise şöyle bir bakıp incelemekle bir şey bulamazsın. Sağına soluna bakarak, iyisini kötüsünü ayırt edici şekilde de bakarak bulamazsın. İkinci mana o. Sağ sol derken, sağ solu gözler idim. Sağ, hani deriz ya, sağduyu. Zaten çok güzel bir Türkçeyle konuşuyor. Mesela sol duyu yoktur da sağduyu deriz ne hikmetse. Belki de o duygunun karşılığı olabilecek asla bir duygu çıkmamıştır. Ondan da olabilir, bilemiyoruz. Sağı solu gözler idim derken, bir şeye baktığında onun iyiliğini, kötülüğünü bakmak gibi ön yargıyla da bulamazsın diyor. Bak şimdi başka bir mana daha var. Sağı solu gözeterek de bulamazsın bu işi. Ön yargıyla yaklaşarak bulamazsın. İkinci, üçüncü bir mana var. Arz edeyim mi? Sıkılmıyorsunuz
tabii.
İnşallah.
Hayır,
sağı solu gözler idim derken, biliyorsunuz ashab-ı yemin ve ashab-ı şimal var. Kitabını sağdan ele alacaklar var. Kitabını soldan alacaklar var. Allah muhafaza eylesin. Cennet arzusuyla, cehennem korkusuyla da bu bulunmaz diyor. Yani sağ arzusu, sağı solu gözler idim. Sağda cennete girmeyi tasarlardım, cehennemden kaç. Yani bu kadar önemli bir hesaptır tabii. Yani bugün bir şirketin bilançosu, dünün bugün dükkan karını hesap etmekle kıyaslandığında tabii ki bunlar ulvi, uhrevi şeylerdir. Yani denge unsurlarıdır. Asla ve asla tahfif edici konuşmuyorum. Cennet ve cehennemden müstani olabilecek, cennet ve cehennemsiz düşünebileceğiniz hiçbir duygu yok ki. İyi duyguların hepsini toplayın, üstüne cennet diye yazın. Bütün kötülükleri toplayın, üzerine cehennem diye yazın. Kalp sıkıntısı, efendim, hastalık hali vesaire hepsi dahil. Olumlu veya olumsuz şeylerin Allahça ifadelendirme şeklidir. Evet. Cennet ve cehennem. Hayır ve şer gibi. Hayırın tekabül ettiği mana veya tezahür ettiği mana.
Cennet.
Evet. Şer dediğimiz şeyin tezahür ettiği mana veya yer. Fakat sadece bunları düşünerek de bu bulunmaz diyor. Dost veçi ele girmez. Neden? Dost yüzün görsem diyor baktın da sırf cenneti arzu etmekle olmaz bu. Sırf cehennemde korkmakla da dostu bulamazsın diyor. O artık cennet kaygısı olur. Cennet arzusu olur. Cehennem korkusu olur diyor. Dördüncü, beşinci manayı da verelim mi? Müsaade ederseniz. Sağı solu gözler idim. Dost yüzün görsem diyor. İşin dedikodusunda kalma diyor. Yani sen ehil olan insanlarla da oturduğunda o kafi değildir. Sağ. Ehil olmayan, dedikodu yapan, gıybet yapan, fitne fesat fücurla uğraşan bir cemiyetin içine girdiğinde de olmaz. Zaten orada o dostu bulamazsın diyor direkt olarak bizatihi. Orada kalma. Sağı solu gözler idim, dost yüzün görsem diyor. Sen o meclise giderken sen neredesin onu düşün. Ben taşrada arar iken ol can içinde canimiş diye. Esas o sohbete gittiğin zaman da, zikre girdiğin zaman da sana hariçten bir şey vermiyorlar onlar. Bir güzellik mi buldun? O güzelliğin sahibi sensin. Bir çirkinlik mi gördün? O çirkinliğin de sahibi sensin. Şöyle misal vereyim. Bir mürşide gittiğinde der Necmettin-i Kübra. Mürşide gittiğinde der, mürşit ona dışarıdan hariçten bir cevher vermez. Ondaki cevheri çıkartabilecek cevheri verir. Konuşmanın başına geldik mi? Ondaki ahlakı ortaya çıkartmak için lazım olan ahlakı verir diyor. Anlatabildim mi? Zikir gaye değildir. Zikir amaç değildir. İbadetin amaç olmayışı gibi. Gaye olmayışı gibi. Gaye o rızadır. O rıza da sen olmadıkça, sen kendi benliğini bulmadıkça tezahür etmiyordur.
O dertte derman
hepsi,
için.
Evet diyor. Efendim. Hepsi örülmüş. Yani daha evvelki sohbette söylediğimiz gibi efendim tasavvufa gir istediğini konuş değil yani. Hepsinin yeri yurdu var. Bir ufacık mana daha var burada. Onu da vereyim öyle geçeyim. Sağı solu gözler idim derken adettendir. Sağ derken yani sağınız derken sizden evvelkiler, sol derken sizden sonrakiler. Yani diyor ki sen dost dediğinde senden evvel geçmişler evet güzeldir falan ama sen kendin o dostluğu tahsil eyle. Geçmişe bakıp da eskileri yad edip de sadece orada kalma. Gelecekte de şu olur bu olur kaygısıyla meşgul olma. İkisi de senin elinde değildir. Neden? Taşradır onlar. Sana nispetle onlar dışarıdadır. Ben taşrada ararken ol can içinde can imiş. Hazreti Mevlana'nın namazdan sonra duayı anlatması gibi sağına bakar diyor. Geçmişlerinden bir fayda yok. Yemi mahşerin şeyi gibi. Soluna bakar diyor. Ahfatından evladından bir fayda yok. Yüzünü Allah'a barigâh-ı izzeti açar. Ellerini açar. Rabbimsin der. Tecelliyata bekler. Merhametinden ümit eder bir halde namaza nihayet verir diyor. Yemi mahşeri canlandıran. Tabi başı da var bunun ama şimdi vakit müsait değil. Öyle sanırdım ayrıyam. Dost gayrıdır ben gayrıyam. Benden görüp işiteni bildim ki ol canan imiş. Ne kadar güzel anlatıyor. Hani Allah'a kavuşmayı o kadar güzel anlatıyor ki öyle sanırdım ayrıyam. Bir kere ayrı değilim diyor. Bunlar hep ayrı tercümesidir.
Evet.
Ene akrabu ileyke min hablil verid. Yani biz ona ne yaparız? Ona şah damanından daha yakınız. Yine Sure-i Vakanın sonunda o ölüm anını anlatırken etrafında akrabaları falan gibi otururlar şöyle bakarlar ama o anda en yakın bizi ona biziz der Allah-u Teala. Fakat iki yakınlık arasında fark var. Dikkat ederseniz burada bildim ki ol canan imiş diyor. Şimdi bakın yâre vuslat dediğimizde veya vuslat dediğimizde direkt olarak kavuşmak, buluşmak demek değildir. Vuslat diye muhabbetle, aşinalıkla buluşmaya denir. Yani daha evvel de misal vermiştim. Ben filanca mahkemeye çıktım, filanca hakimle vuslat ettim denmez. Sen çünkü cezai müeyyideni yemek için çıkmışsın o mahkemeye. Anlatabiliyor muyum? Ona vuslat denmez.
Evet.
Görüşmek bile denmez ona. Yüz yüze getirilmektir o. Hesaba çekilmektir o. Bazıları için böyle olacak. Allah muhafaza eylesin. Ama bazıları için bu dünyada dertlerine derman edinmiş, kulluk derdiyle çırpınmış, şu mu böyle, acaba şunu mu işledim, aman bunu mu işledim diye, acaba ondan ayrı mı düştüm diye, bunun hesabıyla meşgul olmuş, zaten bu sıkıntıyı çekmiş olanlar var. Allah bu sıkıntıyı ikinci kere yaşatmayacak. Öteki tarafa geçtiğinde, la khafun aleyhim ve la hum yahsenun, sizlere bugün korku ve hüzün yoktur diyecek. Başkaları, siz şu azapla azaplandırılacaksınız diye korkutulurken, onlar, sizler korkmayın, formalite icabı bir hesap içerisindesiniz, siz Allah'ın bugün rahat ettireceği zulmesiniz diye tebşirata mazhar olacaklar. İnşallah onlardan oluruz. Diyor ki, öyle sanırdım ayrıyam. Ayrı değilmişim diyor. Tabii bak, orada da bir ifade var. O kadar sıcak bir ifade ki, arayan adamın bulmasını biz unuttuktan anlıyoruz. Öyle sanırdım ayrıyam. Dost gayrıdır, ben gayrıyam. Dostu arama sevdasında. Allah derken, Allah'a yakınlık nispet ettiği için, Allah'a yakınlık arzusunda olduğu için dost tabirini kullanıyor. Dost diye neye denir? Dost. Dost seni hiç terk etmeyen olan zata denir. Mesela Evliyaullah'ın meydan terbiyesinde ve tekke terbiyesinde kimse kimseye dostum demez. Dost tabirini kullanmaz. Gerçi şimdi gençler hey dostum falan diyor da, onlar dostum manasını bilmedikleri için. Hey'in de manasını bilmediklerinden. Ona veriyorum. Dost dediğinde seni terk etmeyecek. Nasıl terk etmeyecek? Öldüğün zaman da terk etmeyecek. Uyuduğun zaman da terk etmeyecek. Kaybolduğun zaman da terk etmeyecek. Zata dost denir.
Hey'in manası nedir peki?
Affedersiniz, eskiden çingenler yallah yallah hey derler.
Evet.
O halbuki tekkede ya Allah ya Allah hayın çingenenin ağzından söylenmiş şeydir.
Hmm.
Çingene derken Roman kardeşlerimizi falan haşa tabii şey yapmak değil, ifade tabii, etmek tabii için söylemiyoruz. Hani kıpti şeklinde sağda solda oynayan kişileri kastediyoruz ki o tabir kullanılıyor. Yoksa yine benim hocam derdi. Birisi yolda geçerken bir kadın görmüş, çöp topluyor. Hı, çingene demiş. Duymuş kadın, elini beline koymuş. Abi demiş, ben mi istedim çingen olmayı? Allah'cığım beni böyle yarattı demiş.
Aynen.
Böyle bir cevaba yarın yevmi mahşerde birisi maruz kalırsa, sonra Allah muhafaza eylesin, kul hakkından kurtulamaz.
Evet.
Kimseyi hakir görmüyoruz, görmemek icap eder. Allah'a yakınlık ancak takvayladır ve selam. Dost gayrıdır, ben gayrıyam. Ama benden görüp işiteni bildim ki derken oraya bir nokta gibi veya noktalı virgül koymak lazım. Benden görüp işiteni bildim ki ol canan imiş. Yani bir kişi havası hamse denilen kendisindeki beş duyu organının bile esasında nereye marbut olduğunu, nereye bağlı olduğunu bilse o canandan başkasını bulamayacak. Allah her konuşurken veya bir şey dinlerken bakarken lisan-ı hal ile bize şunu tembih ediyor. Şu anda ben seni konuşturan, duyurtan, duymanı sağlayan, gösteren kudretim. Yarın bu konuşturan kendisi konuşacak. İşte bu itikatta olan kişilere mümin diyoruz. O yüzden o da diyor ki, benden görüp işiteni bildim ki ol canan imiş. Hani bazı uyanıklar diyor ya, Allah görüyor, nasıl görüyor? Kardeşim sen hala görmek deyince dışarıdan görmeyi bahsediyorsun. Halbuki Allah diyor ki, ya'lemu hainetel a'yun ve ma tuhfi sudur. Allah sizin kalplerinizden geçen, affedersiniz, ya'lemu hainetel a'yun. Allah sizin gözünüzün bebeğindeki hain bakışı bilir. Yani ne gözle baktım? Hani diyorlar ya, efendim o gözle bakmadım, benim kalbim temiz falan, onun hesabını verir o. Ya'lemu hainetel ayun. Gözünüzdeki haince bakışı bilir. O bakışı karşıdakinin anlamasına imkan ve ihtimal yoktur. O bilir. Ve mâ tuhfi sudur. Ve kalplerinizde gizlediğinizi de bilir. Kalpten geçen zaten gizlidir. Kalbinizde gizlediğinizi de bilir. Hani bazen deriz ya, duygularımı anlatmak isterim deriz. O diyor ki Allah daha ötesini anlatıyor. Kalbinden geçirdiğini de bilir. Sadece senin fark ettiğini de bilir. Şimdi siz kalkıp nasıl iddia edeceksiniz şöyleydi böyleydi diye. Cenab-ı Hak adaletiyle değil merhametiyle muamele buyursun. Evet. Savmu salatı hac ile sanma biter zahit işin. İnsanı kamil olmaya lazım olan irfan imiş. İşte bu da yine çok çok kullandığımız. Söylediğimiz zaman yani hemen meseleyi halleder gibi, halletmiş gibi gözüken bir beyit. Fakat işin inceliğine girdiğimizde çok farklı manalar çıkıyor. Savmu salatı hac ile sanma biter zahit işin. Ne demek? Savm malum oruç, salat namaz, hac ibadeti. Namazla, oruçla, hacla sanma biter zahit işin. Ey zahit, işin bununla biter zannetme. Manasına da geliyor. Şu manaya da geliyor. Sanma biter zahit işin. Yani senin zühdün bununla bitmez. Manasına da geliyor. Demek istiyor ki zühd bununla değildir. Sadece oruçla, namazla, hacla meşgul olman zahitlik mertebesini kazanmana yetmez manasına da geliyor bu. Yani burada işin satında kalmış ham sofuya da bazen zahit denir tekke edebiyatında, ama mesela sanma biter zahit işin diyor. Sanma zahit biter işin demiyor. Sanma zahit biter işin dese vezin belki şeyle yani teville falan yine yerine oturur ama istenilen manayı vermez. Sanma biter zahit işin derken hem zahide hitap var hem de zahitlik işine vurgu var. Zühdün manasını araştır diyor. Zahitlik nedir? Neden? İnsanı kamil olmaya lazım olan irfan imiş. E şimdi güzel de namaz, oruç, salat işte neyse hac bunlar ibadet. İrfan dediğimiz hadise hangi kısma giriyor? Öyle ya, bunlara bir alternatif ya, mi?
İrfan
gibi bir mana çıkıyor. O zaman hemen sözün şu kısmına bakalım. Tabii bu arada dinleyicilerimizden bazıları bu mananın efendim kesafetiyle meşgul olmadığından veya mananın letafetine şu an hemen intibak edemediklerinden sözlerimiz tuhaf anlaşılabilir. O yüzden onlar için bir parantez açayım. Savmu salatı hac ile derken burada namazı haccı küçük gören bir insan değil. Zaten kendisi teheccüd namazlarında efendim gecelerini ihya eden, her gittiği yerde halvete giren bir zat Niyazi Mısri. Benim hocam öyle derdi. Bugün haccı, namazı falan tahfif edici, hafife alıcı sözler söyleyenlere ve buna da Yunus'u vesaireyi misal gösterenlere kızardı. Derdi ki, yayan olarak hacca gitmiştir Yunus. İşte istersen var bin hacca veya kırk hacca, hepsinden iyice bir gönlüne girmektir sözünü. Ancak o yolda mesai harcayan insan söyleyebilir. Hem gitme, hem namaz kılma, hem hacca bilmem neye, aman efendim komşuna ver parayı daha iyi de kendine göre bir din edin. Sonra bunları küçük gör, olmaz. Onda en ufak bir istihza, tahfif Allah'ın ayetleriyle istihza hükmündedir. Bu edebe sığmaz. Anlatabiliyor muyum? Sizi laubali dinleyen bir insana bile tahammülünüz yokken Allah'ın ayetlerini kafanıza göre tabir ve talim edemezsiniz. Değil mi efendim?
Aynen.
Salmu salatı hac ile sanma biter zahit işin. Zühd işin bununla bitmez. Manasından alalım. Zühd nedir? Bakın zühdü şöyle anlatıyor. Cüneyd-i Bağdadi Hazretleri zühdde alem olmuş bir insandır. Hani terkte İbrahim Ethem'in alem olması, aşkta Hazreti Mevlana'nın alem olması, İrfan'da Hazreti Bayezid Bestami'nin alem ve sembol olması gibi, Cüneyd-i Bağdadi diyor ki, dünyayı, dünyalık şeyleri üç talakla boşamaktır diyor. Dönme imkanı yok oraya bir daha. Hani bir daha acaba döner bakar mıyım, yok. Yok, alamazsın. Artık senin için o hal yoktur. Peki dünya tabirine, dünya derken işi gücü bırakmak mı? Evini bırakmak mı? Çocuğunla ilgilenmemek mi? Hayır. Kalbe bunun sevdasını koymamak. Demin dedik ya, kalple kalıbı ayırmak. Evet. Kalbe bunun sevdasını koymamak. Allah'ın nazargahı olan kalbe bu kaygılar girerse, velev ki uhrevi kaygı gibi gözüksün, yine makbul değil. Yukarıdaki bahis gibi olur o. Sağı solu gözler idim gibi olur. Diyorlar ki, efendim nafile olarak ne kılıyorsunuz diyorlar Cüneyd-i Bağdadi Hazretlerine. Tabii bu anlatacağım şey emsal teşkil etmez. Bu makamdaki kişilerin halidir. Daha namazını doğru düz kılamayan bir insanın kalkıp da Cüneyd-i Bağdadi'yi taklit etmesi komik olur. Gülünç bir duruma düşer. Diyor ki, ben nafile kılamıyorum diyor. Hep kazalarımla meşgulüm diyor. Aman üstad ne yapıyorsunuz diyorlar ya, siz hali sababetinizden beri biz halinizi biliyoruz yani. Hiç kazanız yoktur sizin. Hayır diyor. Uhrevi endişelere, cehennem azabına ait, kıyamet sahnelerine ait bir mevzu aklıma geldiğimde veya cennet nimetleriyle alakalı bir mevzu aklıma geldiğimde namazda seyif secdesi yaparım diyor. Fakat dünyevi kaygılardan bazı şeyler aklıma gelir de huzurda beni meşgul ederse o namazı kaza ederim diyor. Yani Zühd-i Cüneyt demişler ama laf olsun diye söylememişler. İşte o zaman zahitlik nedir? Zahitlik, Allah sevgisinden başka hiçbir sevginin öne geçmemesi demektir. Zirvede olan sevginiz o. Yani sen namazda, oruçta, hacda Allah'ın sevgisini tahsil edemiyorsan, sen bu sevgiye sahip olamadıysan, senin bir manan yok demektir. Sen maneviyatla meşgul olsan da bir mana sahibi olamamışsın. Mananın tarifi nedir? İnşallah bunlar arada derede kaybolmaz. Çünkü çok önemli tarifler. Yeri geldikçe de tekrar söyleyeceğiz. Mananın çok güzel bir tarifi var. Pratik bir tarifi var. Efendim nurdur, maneviyattır, kalbin huşusudur. Hepsini bir kenara koy. Bir cümleyle özetle derseniz çok güzel bir özeti var. Hazreti Abdülkadir Geylani'den naklen de büyüklerimiz bunu almış. Birçok eserde gördüm. En hoşuma giden tarif o. Mana diyor, seni senden soyan, seni senin benliğinden soyan şey ederler diyor. Sen manaya o zaman sahipsin. Sen namazı durduğunda, oruç tuttuğunda, hacca durduğunda hala egonu tatminle meşgulsen, hala kendi benliğinin arzusuna, iştahına, mesela riya ile namaz kılan bir insanı düşünün. O riya ile ne yapmış olur? Namazlı gibi gözükse de benliğine hizmet etmiş olur. Egosuna, enaniyetine hizmet etmiş olur. Makbul değildir. Mana sahibi değildir. O namazın bir manası vardı. Fakat o namazın onda manası tecelli etmemiştir. Namazın manası vardır. Namaz müminin miracıdır mesela. Veyahut namazı kıldınız. O namazı kılmakla beraber namaz kılmayanı hakir gördünüz. Namazınızla övündünüz. O namazınızla cennete gireceğinizi kendi kendinize inandırdınız. Rızayla değil de o namazı sanki gaye gibi gördünüz. Yine manasız bir iş yaptınız. O namazın kendisi manaydı fakat siz onu bozdunuz. Süt bir gıdadır. İçine zehir kattığınızda, mikrobik bir ortama koyduğunuzda, mikropların üreyecek bir ortama koyduğunuzda o nimet sizin başınıza bela olur. Zehir olur. Riya ile yapılan, Allah'tan uzak yapılan, Allah'ı zikretmeniz gerekirken Allah'tan sizi uzak düşürecek savm, salat, hac ile bitmez. Kaldı ki diyor, zahirini yapmakla bunların işin bitmez. Sen gerçek zühdü ortaya koyamadın. Sanma biter zahit işin. Zühd işin bitmedi diyor. Ya mananı da koyacaksın. Manasını da kesbedeceksin. Şimdi geldik irfana işte. ne zaman sen kendi benliğinden soyunursan, senin sen olmaktan çıkıp da Allah'ın kendi zatından sana verdiği ilme, irfan ve ilmiledün denir. İşte o halde sen insanı kamil olursun. İnsanı kamil olmaya lazım olan irfan imiş. Demek ki savm-ı salat, hac ve sair ibadetlerde Allah'ın rızası gözetilecek. Ona benlik karıştırılmayacak. Benliğin tatmini için bunlar yapılmayacak. Bu sayede o mana kesbedilecek. O mana bizi benliğimizden sıyıracak. O tezkiye-i nefisle, o tasfiye-i kalple Allah da kendi ilminden senin bilmediğini sana öğretecek. Ne olmuş oldu? Sen eksiktin, sen nakıstın, sen acizdin, sen fakirdin, sen zelildin. Allah seni ganiye eyleyecek. Allah seni aziz eyleyecek. Allah seni alim eyleyecek. Allah seni arif eyleyecek. Tamam mı efendim? İşte böyle zatlara Allah onların velisi olduğu için, nasıl bir okula kaydettiğinde velisi vardır. Hatta bazen öyle kişiler vardır ki ismi bilinmez, velisi çok meşhur olduğundan velisinin ismiyle, ya velisi şu olan çocuk denir. Ya filanca bunun velisi falan. Aa yapmayın falan. Adı, çocuğun ismini hatırlamazlar. İşte velisi Allah olan zatlara bu dünya okulunda mezun olmadan evvel, çünkü herkes bir şekilde mezun olacak. Mezuniyet mecburi, ya tasdikname verilecek. Ondan sonra hayata atılacak. Gerçek hayat. İşte bu şekilde zühde eren insanların kamil noktasına getiren Allah olduğu için velileri Allah olan zata evliya diyorsunuz. İnsanı kamil olmaya, Allah'a yakın olmaya lazım olan irfan imiş. Sen bir manayı tahsil et. Burada şuna bir diyelim ki efendim, bunu nereden buluyorsunuz? Bu beyitlerin hepsi ayet hadis tercümesidir. Hı hı. Mesela İnne salate kânet alel mü'mine kitaben mevkuta, belli vakitlerden namazın emrolunması haricinde bir de şey ayeti var. İnne salate tenha anil fahşâi vel münker. Namaz sizi fuhşiyattan, aleni günah işlemekten, aleni taşkınlıktan ve Allah'ın nehyettiği şeylerden alıkor diyor. Dolayısıyla bir insan hem namaz kılıyor hem de bunlara devam edebiliyorsa, o manayı kesbedememiştir. O namazı kesbedememiştir. Anlatabiliyor muyum? Yani bununla bu ayetler, bu hadisler hep bu beyitlerin özünde olan şeylerdir. Bunlar tefsir mahiyetinde,
şerhi
mahiyetindedir. Şimdi hep sizin konuşmanız, Allah razı olsun, baştan da ifade ettiğiniz gibi bu ahlakın ahlakı, edebi nedir? Şimdi buraya kadar anlattığı şeylerden dert ehlini anlattı. Sonra dert ehli olmayıp da öylesine araştıran insanları anlattı. Sonra biraz daha bu işin zevkini alıp zahitlikle mesafe kat eden insanları anlattı. Ama öyle bir yerde henüz bunlara adımını atmamış, dert ehli olmamış kişilerin de bu derdi nasıl tahsil edeceklerini bize anlatacak şimdi. İşte bu beyitte de kande gelir yolun senin, ya kande varır veya gider menzilin, nereden gelip gittiğin anlamayan hayvan imiş. Diyor ki insanlık ve insaniyet safhasına kadem basmak istiyorsan, bir kere insan hüviyetine kavuşmak istiyorsan, nereden girip gittiğini bilmen lazım diyor. Affedersiniz, hiçbir hayvan buna vakıf değildir. İnsiyaki olarak, yeni tabirle içgüdü olarak birçok şeyi yapar ama şunu için yaptığını asla iddia edemez. Nereden girip gittiğini bilemez. İşte önümüzde Kurban Bayramı geliyor, çok enteresandır. Hem cinsleri orada kestirirken hala otlanmaya devam ediyor. Nereye gideceğini de bilmiyor, kesileceğini de bilmiyor. Anlatabiliyor muyum? Tam bir şey hali. Yemeyle içmeyle meşgul olma. Hayatiyetini sürdürme hali. Hayvanlık hali diyoruz buna. Çünkü hayvan da yer içer tenasül eder. İnsan da yer içer tenasül eder. Onu ilk insaniyet mertebe, hani diyoruz ya tarih şuuru ancak insanda vardır falan diye. Bu çok avami bir tabir. Esas tarih nedir peki? 300 yıllık mazini biliyorsun. Şecerini biliyorsun. Şecerenle, dedenle, atanla övünüyorsun. Tamam, iyi güzel de. Ama nereden geldin sen? Hangi alemden geldin? Ve hangi aleme gideceksin? Diyor ki şu anlattıklarımdan henüz daha nasibin yoksa, bu işin sırrı en önce nereden gelip nereye gideceğini anlamaktır diyor. E bunu da yapamazsan, kusura bakma, bu konuştuklarımızdan zevk alamazsın. Zira nereden girip gittiğini anlamayan hayvan imiş. İşin sadece bu kısmında kalır. Dolayısıyla buraya kadar anlattıklarımı da anlayamazsın. Hiç olmazsa o derdi tahsil edemedin, o zühte eremedin ama özeniyorsun. Nasıl bu hal bende uyansın diye, ona da idrak etmek için bu karineyi veriyor. Bu beyit de onun için. Buradan tabii başka türlü mevzulara gireceğiz ama şimdilik bu kadar kalsın. Başka beyitlerde aşmış olacağız. Biz geçelim diğer beyte. Mürşit gerektir bildire, hakkı sana hakk ellekin. Efendim çok duyarız bunu. Yani efendim herkesin mürşit lazım mıdır? Efendim herkesin hocası olması şart mıdır falan? Hayır, böyle bir şart yok. Yok böyle bir şart. Burada da diyor ki, dikkat ederseniz, burada yani mürşit gerektir derken neyi kastediyor? Bakın dikkatli inceleyelim beyti. Mürşit gerektir bildire, hakkı sana hakkal yakın. He, demek ki üç tane biliş var. İlmel yakın biliş var. Aynel yakın biliş var. Hakkal yakın biliş var. Diyor ki ilmel yakın bilmek için mürşide lüzum yoktur diyor. Kitaptan okursun, öğrenirsin. Hiçbir problem yok. İlmel yakinle aynel yakini ve hakkal yakini çok anlatırdı. Benim üstadım da bu misali verirdi. Mesela diyor sen şimdi Mekke Medine diye duyuyorsun dedi. Böyle bir yer var mıdır? Vardır. İnkar eder misin? Hayır. Sorarlar sana gitmemişsin ama Mekke Medine evet Hicaz denilen bir bölgedir. Vardır. İşte şöyle şöyle hadiseler olmuştur. Bilirsin. Hiç bilmiyor değilsin. Ama ilmel yakin biliyorsun. Aynel yakin ayn göz demek malum. Gidersin görürsün. Bir kervana katılırsın. Hoş o kervan için de bir bilen birisi lazım ama hadi girmeyelim oraya. Gidersin bakarsın ki hakikaten Mekke işte Mekke. Bir de Medine. Bu aynel yakin. Bir de Mekke'de Medine'de yerleşirsin. Sokağını tanırsın. İnsanını tanırsın. Huyunu tanırsın. Oranın maneviyatını alırsın. Hatta o kadar çok nüfuz edersin ki Mekke Medine'ye dışarıdan geldiğinde ona anlatabilecek vasıfta olursun. İşte ona da hakkal yakine misal veriyorlar. Diyor ki burada Niyazi Mısri, mürşit gerektir bildire, hakkı sana hakkal yakin. Hakkı ilmel yakin bilebilirsin diyor. Ama hakkal yakin derdindeysen, böyle bir sıkıntın varsa, hep bu kapıyı zorluyorsan, sana bunu bilen birisi lazımdır diyor. Kimdir o? Onu bilemeyiz. Ama Allah ilmi isteyene malı da istediğine veriyor. O kapıda bulunan kişi muhakkak, hani öyle derler, bir dağın başında tek başına duran bir insan öğrenmeyi istese Allah ona mürşit gönderir. Hatta dağın başındaki bir adamı Allah mürşit hali kılarsa dağın başına da adam gönderir ona mürit olması için diyor. Bu hani eskiden televizyon programları vardı. İster inan, ister inanma diye. Bu iş böyle. Hoş, bu da yine Sure-i Keyif'teki Musa ile Hızır Aleyhisselam yolculuğuna işaret vardır. Bitiriyoruz şimdi. Burada yalnız bir şey söylüyorum. Söylememiz icap edecek. Tasavvuf şart mıdır falan deniyor da, hayır, tasavvuf şart değildir. Herkes için değildir tasavvuf. Bu işlere kafa yoran veya bu sahada konuşmaya kendini selayetli gibi hisseden, okuduğuyla ettiğiyle bu sahalara pervaz açan, bu uçsuz bucaksız ummana dalmak isteyenler var. Şimdi de var, eskiden de olmuş, olacak da. Bakın, tasavvufun farklı bir tarifini daha yapacağım burada, müsaadenizle. Tasavvuf, bu sahadaki hürriyeti değil. Yani hürriyet zaten belli de, tasavvuf, bu muhabbete kabiliyeti olanların muhabbet çizgisinin hududunu gösteren, hududu çeken ilme deniyor. Yani sevginde de öyle aşırıya taşkınlığa kaçamazsın. Tasavvuf ilmi bunun için lazım. Tasavvufu taşkınlık gibi görenler esasında tasavvufu inceleyip tasavvufi eserlere ağırlık vererek insanları irşad etmeleri lazım. Niçin? Bu sahadaki taşkınlığı önlemek için bu vardır. Ya ben böyle sevmek istiyorum, şöyle etmek istiyorum, şöyle kanat açmak istiyorum, şöyle zikretmek istiyorum diyene, tamam kardeşim iyi güzel hoş da bunun şöyle bir kaidesi var, şöyle bir sistemi vardır diye onun hududunu gösteren ilme tasavvuf denir. Yani tasavvuf herkesin baal bedaha böyle kanat açtığı, istediğini attığı, konuştuğu bir saha değildir ve olmamalıdır. O tasavvuf değildir, taassuptur. Yani kendi inancıdır. Kendi inancı olan şeylere taassup denir. O da şeriatın değil de tarikatın bir başka kendi benliğini göstererek ortaya çıkan şeklidir. Toparlıyoruz. İşit Niyazi'nin sözün, bir nesne örtmez hak yüzün, haktan ayan bir nesne yok, gözsüzlere pinhan imiş. Hem kendi beyitlerinde gösterdiği gibi, öyle bir anlattı ki, dert sahibini anlattı, dermanı konuştu. Şöylesine araştıran insanları anlattı. İşin zühdünde takvasında olanı anlattı. Kaç sınıf insanı anlattı. Yeni başlamak üzere olanlara yol gösterdi. En son gidilebilecek menzilin de nasıl olduğunu gösterdi. Sonra dedi ki, işit Niyazi'nin sözün. Burada Niyazi'nin sözünü anlattım. Ama bir de şu var. Niyazi'nin sözün derken, Allah'ın hep niyaz kapısında bekleyen bir kulun dileğini sana anlattım ben. Sen bunları işit, can kulağıyla dinle. Bir nesne örtmez hak yüzün. Hiçbir şey o hakka perde olamaz. Olmamalıdır. Ne senin ibadet taatın, ne senin cehaletin. Hiçbir şekilde sen onu kısıtlayamazsın, örtemezsin. Hiçbir şey de bunu örtmeye muvaffak değildir. Yeter ki onu iste. Haktan ayan bir nesne yok, gözsüzlere pinhan imiş. Bunları anlattık ama diyor, neticede tevfik Allah'tandır. Görecek göz yoksa, istediğin kadar rengarenk bir tablo yap. Fevkalade güzel şeyler, nakışlar işle. Fakat görme istidadı yoksa, anlayamıyorsan beni, sende bu görme eksikliğinden kaynaklanıyor. Gözsüzler bunu farklı zanneder. Gözsüzler göremez. Ondan da bir şey elimizden gelmez diyor. Fakat çok manidar bir şey var. Gözsüzlerin de nasıl görebileceğine işaret var burada. Kör olanlar nasıl yollarını bulur? İşiterek. İşit Niyazi'nin sözün. Bir nesne örtmez hak yüzün. Haktan ayan bir nesne yok. Gözsüzlere pinhan imiş derken, burada gözü görmeyenler de diyor ki, gözün görmüyorsa bari beni işit. O kadar güzel ki. Kulağınla bunu işit de böylece körlüğün çifte körlük olmasın. Yani, bir adam hem kör hem sağır olursa.
Eyvah eyvah.
Allah muhafaza eylesin. Çok zordur onun durumu.
Allah razı olsun. Çok çok teşekkür ediyoruz.
Yani vakit,
gerçekten.
Evet, vaktiniz sağ olunsunuz. Siz çok çok güzel ikram ediyorsunuz tabii ama biraz da dinleyenlerin konuşandan arif olması gerek kabilinden. Ben dinleyicilerimizin irfanını terk ederek mevzuyu.
Allah razı olsun Fatih abi. Gerçekten çok çok istifade ettik. İnşallah dinleyicilerimiz de hem ruhen hem aklen anlıyorlardır. O dua içerisindeyiz. Rabbim bu manaları yaşamayı, yaşatmayı ve bunlarla ta Cemalullah'a kadar devam etmemizi nasip etsin. İnşallah haftaya tekrar sizlerle birlikte olacağız. Haftaki konumuz herhalde belli.
Dinleyicilerimiz sağ olsunlar aramışlar. İsmi huyu ve zikri merak
i̇nşallah,
edenler
inşallah.
Size elektronik postayla veya işte
bize de
biraz da telefonla ulaşacaklar.
Sema ve ismi hu değil
Sema
mi?
Sema ve zikir ve ismi hu'nun bu zikirdeki yeri, zikirdeki esma hakkında bir konuşacağız.
İnşallah.
Zaten önümüzdeki haftada Mevlana'yı anma haftası olması hasebiyle tazelenmiş olur bilgiler.
İnşallah.
Allah mahcup eylemesin.
Amin. Evet sevgili dinleyiciler, programımızın dediğimiz gibi sonuna geldik. Efendim haftaya buluşuncaya dek hoşça kalın. Sizleri ve bizleri yoktan var edene emanet olun.